Ayrım 6. Bir Kayıp Denizci. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 75. Sabah Güneşi. Denizde 8. günüm başladı. Fırtına şafağı. Yağmur yağsa su toplayacak gücüm yoktu. Yağmurun beni dinsizleştirdiğini sezinliyordum. Oysa havadaki nemin sağanağın eli kulağında olduğunu göstermesine karşın bir damla bile düşmedi. Deniz ancak 8 saat sonra duruldu. Güneş doğdu ve gökyüzü çivit mavisi rengini aldı. Yorgunluktan bitmiş durumda salın kenarından uzanıp birkaç yudum su yuttum. Artık deniz suyunun organizma için zararlı olmadığını biliyorum. Ama o sırada bunu bilmiyordum ve çaresiz kalıp gırtlağım çok ağrıyınca bu yola başvuruyordum. 7 gün susuz kalınca susuzluk başka bir duygu uyandırıyor. Gırtlakta ve göğüs kemiğinde ve özellikle köprücük kemikleri altından gelen sancılarla kendini belli ediyor. Bu da soluğumun tıkanacağı korkusunu yaratıyor. Deniz suyu susuzluğumu gideriyordu. Fırtınadan sonra deniz tablolardaki gibi masmavi olur. Kıyı yakınlarında kasırganın söküp attığı kökler ağaç gövdeleri yüzer. Martılar yeniden uçmaya başlar. O sabah da su yüzeyi madeni bir renk aldı ve sal düz bir çizgi üzerinde bir engelle karşılaşmadan kaydı gitti. Hafif bir esinti hem bedenimi hem de kafamı rahatlattı. Koyu renk tüylü, iri ve yaşlı bir martı sal üstünde süzüldü. Artık kuşkum yoktu, kıyıdan çok uzakta değildim. Birkaç gün önce yakaladığım martı çok gençti. O yaşta martıların uçuş güçleri fazladır. Karadan binlerce mil uzakta, açık denizlerde görülür genç martılar. Ama salın üstünde uçan martı gibi yaşlı ve ağır bir martı karadan o kadar uzaklaşamaz. Yeniden direnecek güce kavuştuğumu gördüm. Kazanın ilk dönemlerinde olduğu gibi ufku taramaya başladım. Her yandan sürüyle martı yaklaşıyordu. Martıların varlığı hoşuma gidiyordu. Aç değildim ama sık sık deniz suyumdan yudumlar alıyordum. Tepemde uçuşarak bana eşlik eden bu martılar arasında artık kendimi yalnız saymıyordum. Maria adresi anımsadım. Ne yapıyordu acaba? İzlediğimiz filmlerin konuşmalarını çevirmek için bana yardım ederkenki sesini anımsadım. Eğer Maria de o gün martılarla dolu gökyüzünden başka bir neden olmaksızın onu düşlediğim tek gün, mobilde Katolik iskelesinde benim ruhuma ayin yaptırıyormuş. Bu ayin bana Cartagena yazdığına göre kayboluşumun 8. günü yapılmış. Ruhumun huzur içinde olması için. Ama bedenimin de rahat etmesi için dua etmiş olacaklar ki Mari adresin mobilde kilisede ayinde olduğu sabahı düşündüğümde benim de o sıralar denizde karanın yakınında olduğumu bildiren martıları seyrederek mutlu olduğumu anımsadım. Hemen hemen bütün gün boyunca salın kenarına oturup ufka baktım. O gün şaşırtıcı bir aydınlık vardı. 50 mil öteden karayı görebileceğime inanmıştım. Sal, iki kişinin kürek çekmesiyle sağlanacak olandan daha yüksek bir hızla yol alıyordu. Çarşaf gibi ve mavi bir denizde motor takılmış gibi düz bir çizgi üzerinde yol alıyordu. Bir salda 7 gün kaldıktan sonra suyun renginde ortaya çıkan en ufak bir renk değişimini bile anlıyor insan. 7 Mart'ta saat 3.30'da suyun renginin mavi değil de koyu yeşil olduğu bir bölgeye girdiğimi fark ettim. Bir an ayrım çizgisini gördüm. Bir yanda 7 gün boyunca bakıp durdum mavi alan, öte yanda görünüşe göre daha yoğun olan yeşilimsi alan. Gökyüzü alçaktan uçtukları için güçlü kanatları ara sıra kafama çarpan martılarla doluydu. Bunlar çok açık belirtilerdi. Şu suyun renginin değişmesi bir sürü martı gece olur olmaz kıyının ilk ışıklarını görmeye hazır olmamı bildiriyordu. Yok olduğu mutlak gelsin ölüm. Denizde 8. gecemde uyumak için kendimi zorlamama gerek kalmadı. İhtiyar martı saat 9'da salın kenarına kondu ve sabaha dek orada kaldı. Alnımı elimde kalan küreye dayamıştım. Hani şu köpek balığının parçaladığı küreye. Gece sakindi ve sal dosdoğru belli bir noktaya doğru ilerliyordu. Suyun rengindeki değişim ve ihtiyari martı gibi belirtilerden ertesi sabah karayı göreceğime inanmış, acaba yaklaştığım nokta neresi diye soruyordum kendi kendime. Rüzgarın salı sürüklediği yer üzerinde en küçük bir fikrim bile yoktu. Hem acaba sal başlangıçtaki doğrultusunda mı ilerliyordu? Uçakların yolunu izlemişse Kolombiya kıyılarına çıkması olasıydı. Ama pusulasız bunu nasıl anlamalı? Düz bir çizgi üstünde güneş sapmışsa kuşkusuz Kolombiya'nın Antil Denizi'ndeki kıyılarına ulaşacaktı. Ama aynı biçimde kuzeye doğru da gidebilirdi. Gerçekten nerede bulunduğumu anlamam olanaksızdı. Gece yarısından önce uykusuzluktan yıkılmak üzereyken martı yaklaştı ve kafamı gagalamaya başladı. Canımı acıtıyordu. Saçlarımın altındaki deri incitmeden yavaş yavaş gagalıyordu. Beni okşadığı sanılabilirdi. Martı öldürmek bir denizciye yakışmaz diyen silah subayımızı anımsadım ve küçük martıyı boşu boşuna boğazladığım için pişmanlık duydum. Şafak sökene dek ufku gözledim. O gece soğuk etkili olmadı ama herhangi bir ışık görmedim. Sal, aydınlık ve sakin bir denizde kayıp gidiyordu ama yıldızlardan başka bir aydınlık yoktu çevremde. Kıpırdamadan durduğum zaman martı da uyur gibi duruyordu. Salın kenarına dayalı kıpırtısız durup kafamı öne eğiyordum. Martı da bana öykünüyordu. Ben kıpırdar kıpırdamaz o da sıçrayıp kafamı gagalamaya başlıyordu. Şafak sökünce konumumu değiştirip ayaklarımı martıdan yana çevirdim. Espadrillerimi gagaladığını hissettim. Sonra salın kenarında sıçraya sıçraya yaklaştı. Hiç kıpırdamadan durdum. O da kıpırdamadı. Neden sonra başımın yanına geldi ve daha bir hareket etmedi. Ben başımı oynatınca saçlarımı neredeyse sevecenlikle gagalıyordu. Bu yavaş yavaş bir oyuna dönüştü. Birçok kez konumumu değiştirdim. Her defasında da martı gelip şakamın kenarına yerleşti. Gün ağarınca hiçbir kurnazlığa başvurmadan elimi uzatıp boynundan yakaladım. Öldürmeyi düşünmüyordum. Deney böyle bir kurbanın gereksizliğini göstermişti. Karnım açtı. Ama tüm gece boyunca hiçbir saldırganlıkta bulunmadan bana eşlik eden bu dost hayvanla açlığımı bastırmayı düşünmüyordum. Onu yakaladığımda kanatlarını açtı, çırpınıp kurtulmaya çalıştı. Bir anda hareketsiz kılmak için kanatlarını boynunun üstünden birbirine yapıştırdım. İşte o zaman kafasını kaldırdı ve ben günün ilk ışıklarında saydam gözlerindeki korkuyu gördüm. Öldürmeyi düşünmüş olsaydım bile, iri hüzünlü gözlerini görmek tasarımı engellemeye yeterdi. Güneş erken doğdu. O kadar sıcaktı ki saat 7'den başlayarak ortalık kaynamaya başladı. Avucumda martı salda yatıyordum. Deniz bir gün önceki gibi yeşildi. Ama nereye bakılırsa bakılsın karadan iz yoktu. Hava boğucuydu. Tutsağımı koyuverdim. Kafasını sallayıp gökyüzüne doğru kaçtı. Bir süre sonra arkadaşlarına katılmıştı. O sabah, denizde 7. sabahımda, güneş önceki günlerden daha da yakıcıydı. Ciğerlerime güneş çarpmamasına özen göstermiştim ama gene de sırtım kabuk kaplıydı. Dayandığım küreyi çekip suya dalmak zorunda kaldım. Çünkü kollarım gibi yanık olan omuzlarımın tahtaya değmesine dayanamıyordum. Derime değen parmaklarım kor etkisi yapıyordu. Gözlerim tahriş olmuştu ve bir noktaya baktığımda hava ışıklı dairelerle dolup gözlerimi kör ediyordu. Fiziksel durumumdaki çöküntüyü o zamana dek anlayamamıştım. Bedenim güneş ve deniz tuzunun etkisiyle açık yaralarla kaplıydı. Hiç çaba harcamadan uzun şeritler halinde kollarımın derisini yolabiliyordum ve açıkta kalan kırmızı kaygan alan acıyla seyiriyor ve gözeneklere kan doluyordu. Sakalımı unutmuştum. 11 gündür tıraş olmadığım için boynuma dek uzamıştı. Derim öylesine yanıyordu ki bu gül kıllara dokunamıyordum. Yüzümün zayıflığını, kabarıkların şişirdiği zavallı bedenimi düşünürken bu yalnızlık günlerimde neden acı çektiğimi gördüm. Yeniden umutsuzluğa kapıldığımı fark ettim. Öyle olmuştu ve görünürlerde kıyı yoktu. Tüm karaya ulaşma umudumu yitirdim. Sal istediği kadar tüm yol gitsin. Hiçbir yönde kıyı görünmediğine göre geceden önce kıyıya ulaşmak olanaksızdı. Ölmek istiyorum. Yaklaşık 12 saatte oluşan sevincim bir dakikada hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Her türlü önleme boş verdim. 9 günden beri ilk kez güneşin altında yüzü koyun yattım. Geceye dek bu durumda kalırsam soluksuz kalarak öleceğimi biliyordum. Bir an gelir insan artık hiç acı duymaz olur. Duyarlılık biter, bilinç körelir. Zaman ve uzam kavramı tümüyle yitirilir. Kollarım salın kenarına, çenem kollarıma dayalı durumda yatarken önceleri güneşin insafsız acılarını hissettim. Birkaç saat havada ışıklı delikler varmış gibi geldi. Bitkin durumda gözlerimi kapadım ama güneş artık yakmıyordu. Ne açlık ne de susuzluk duyuyordum. Yaşama ve ölüme karşı kayıtsızlıktan başka hiçbir duygu yoktu içimde. Evet, ölüyordum. Bu düşünce de içimi tuhaf ve kasvetli bir umutla dolduruyordu. Gözlerimi açtığımda kendimi mobilde buldum. Boğucu bir sıcak vardı ve muhripteki öteki arkadaşlar ve biz, çamaşırlarımızı satın aldığımız Yahudi dükkan sahibi Messi Nasser'le birlikte Kolombiyalı denizcilerin bir açık hava gösterisini izliyorduk. Bana kartpostalları armağan eden oydu. Onarım tersanelerinde geminin geçirdiği 8 ay boyunca Messi Nasser zamanın büyük bir bölümünü bize ağırlamaya ayırmıştı. Biz de buna karşılık sürekli ondan alışveriş ediyorduk. İspanyolca konuşulan bir ülkeye ayak basmamış olmasına karşın dilimizi düzgün konuşuyordu. O gün de hemen hemen tüm cumartesiler gibi yalnızca Yahudilerin ve Kolombiyalı denizcilerin geldiği kahvedeydik. Gene her cumartesi olduğu gibi aynı kadın ahşap bir sahnede sinemalarda gördüğümüz Arap dansözler gibi göbeği çıplak, yüzü örtülü kıvırtıp duruyordu. Teneke kutulardan bira içilerek alkışlıyorduk. En keyiflimiz bize ucuz ama nitelikli çamaşırlar satan Messi Nasser'di. Bilmiyorum mobildeki bu şenliğin büyüsü altında ne kadar kaldım. Tek bildiğim salın içinde bir sıçradığımda akşam olduydu. Yaklaşık 5 metre ötemde benekli kafalı büyük ve sarı bir deniz kaplumbağası kocaman cam bilyeleri andıran anlamsız gözlerde bana bakıyordu. Varlığı ürkütücüydü. Önce yeni bir sangri gibi geldi. Şaşkın şaşkın doğruldum. Kıpırdadığımı görünce yaklaşık 4 metre uzunluğundaki dev yaratık ortalığı köpük içinde bırakıp daldı. Kabus muydu yoksa gerçek miydi? Bugün bile kesinlikle söyleyemem bunu ama sarı canavarı iğrenç ve cırlak renkli kafası suyun dışında birkaç dakika salın önünde yüzerken gördüğümü biliyorum. Sala çarpmış mıydı yoksa sal ekseni çevresinde kendi kendine mi dönüyordu? Dehşetengiz görüntü korkumu yeniden canlandırdı. Korku da beni yeniden yüreklendirdi. Kürek parçasını kaptım. Oturup canavara ya da salı devirmek isteyecek öteki hayvanlara karşı savaşmak için hazırlandım. Saat 5 oluyordu. Daki köpek balıkları su üstüne çıkıyorlardı. Günleri yazdığım yere baktım ve 8 çizgi saydım. Bu sabah hiçbir şey çizmediğimi anımsadım. Anahtarlarımla bir çentik daha attım. İnançla sonuncusu diye düşündüm. Ölmemin yaşamaktan daha kolay olduğu gerçeği karşısında istekle umudun kıskacına giriyordum. Daha birkaç saat önce ölümü seçmiştim. Oysa hala hayattaydım. Elimde bir kürek parçası, canımı kurtarmak için savaşmaya hazırdım. Beni artık ilgilendirmeyen tek şey uğruna savaşmaya hazırdım. Esrarengiz kök. Bu yakıcı güneş, umutsuzluk ve ilk kez dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlayan susuzluk içinde inanılmaz bir şey buldum. Salın altındaki ağda, boyacada şimdi adını unuttum bir boya yapımında kullanılanlara benzeyen kırmızı bir kök vardı. Ne zamandan beri oradaydı? Denizde bulunduğum 9 gün boyunca su üstünde en küçük bir bitki kırıntısı bile görmemiştim. Oysa ağın deliklerine, açıklayamasam da çevrede göremediğim kara parçasının açık belirtisi olan 30 santim uzunluğunda bir kök takılmıştı. Aç ama açlığımı düşünecek gücüm olmaksızın içgüdüsel olarak ısırdım kökü. Tadı kan gibiydi. Boğazımı serinleten kalın ve tatlı bir yağ yayıldı ağzıma. Zehir tadı diye düşündüm ama eğri büğrü tahta parçasının son lifine dek yemeği sürdürdüm. Yemeği bitirdim ama açlığımı bastıramadım. Gerçekte bu kökün bir zeytin dalı olduğunu düşündüm. Çünkü dinsel öyküyü anımsamıştım. Nuh peygamber gemilik güvercin salınca kuş gemiye gagasına bir zeytin dalıyla dönmüştü. Bu dal suların çekildiğini gösteriyordu. Güvercinin zeytin dalı 9 günlük açlığımı biraz olsun unutturan ağaç parçasına benziyordu. Denizde bir yıl kalınabilir ama bir gün gelir daha fazla kalmak olanaksızlaşır. Bir gün önce güneşin karadan doğacağını düşünmüştüm. Oysa 24 saat geçmişti ve yalnızca su ve gökyüzüyle çevriliydim. Artık bir şey umduğum yoktu. Denizde 9. gecemdi. Öleli 9 gece olmuş diye düşündüm dehşetle. Aynı saatlerde aile dostlarımızın Bogota'da Olaya mahallesindeki evimde toplandıklarından emindim. Ruhuma dua etmek için toplanacakları son geceydi. Yarın beni anmak için hazırlanmış köşeyi de kaldırırlar ve ölüme yavaş yavaş alışırlardı. Birinin beni anımsayıp aramaya koyulabileceğini umudumu hiç yitirmemiştim. Ama bu gecenin ailem için ölümün 9. ve son veda gecesi olduğu düşüncesiyle denizde tümüyle unutulduğumu anladım. Başıma gelecek en iyi şey ölmekti. Salın dibine yattım. Yüksek sesle şu sözleri söylemek istedim. Artık bir daha kalkmıyorum. Ama sesim gırtlağıma takıldı. Çocukluğumdaki okul geldi gözlerimin önüne. Meryem Ana madalyonunu dudaklarıma götürdüm ve içimden dua etmeye koyuldum. Kendimi daha iyi hissettim. Ölmekte olduğumu biliyordum. 10. gün. Yeni bir sangre. Kara. 9. gecem hepsinin en uzunu oldu. Sala uzanmıştım. Küçük dalgalar kenarlara çarpıp kırılıyordu. Ama kendimi denetleyemiyordum. Kafamın yakınında patlayan her dalgada felaket yineleniyordu. Ölmek üzere olanların yaşamları gözlerinin önünden geçen derler. Benim başıma da aynı şey geldi. Öğlen. Yeniden Muhrib'teydim. Kıç tarafta Ramon Herrera ile birlikte buzdolapları ve çamaşır makinelerinin arasında yatmıştık ve nöbet yerinde Luis Renfigo'yu görüyordum. Sala her dalga vuruşunda yükün kaydığını hissediyor, denize yuvarlanıyor ve su üstüne çıkmak için yüzüyordum. Denizdeki 9 günlük yalnızlığım, sıkıntım, açlığım, susuzluğum dakika dakika perdedeki bir filmin netliğiyle gözlerimin önünden geçiyordu. Önce düşüşüm, sonra arkadaşlarım ve salın çevresindeki bağrışmaları, sonra açlık, susuzluk, köpek balıkları ve mobilyaları. Düşmemek için binbir önlem alıyordum. Kendimi Muhrib'in kıç tarafında dalgaya kapılıp gitmemek için bağlanmaya çalışırken görüyordum. Öyle sıkı bağlanıyordum ki el ve ayak bileklerim, özellikle sağ dizim acıyordu. Yine de ipin sağlam düğümünü çözen bir dalga beni denizin dibine sürüklüyordu. Kendimi toparlayınca yüzerek havaya ve ışığa kavuşuyordum ve soluğum kesiliyordu. Birkaç gün önce kendimi sala bağlamayı düşünmüştüm. Bu gece de aynı şeyi yapmam gerekirdi ama kalkıp ızgaraların ipini arayacak gücüm kalmamıştı. Düşünemeyecek durumdaydım. 9 gündür ilk kez durumumu değerlendirme yeteneğimi yitirmiştim. Bulunduğum durumda dalgalara kapılmayışımı bir mucize gibi görüyordum. Denize sürüklensem farkına bile varmazdım. Gerçek sanrılarım da karışıyordu. Eğer bir dalga salı devirseydi, gene bir kabus gördüğümü düşünecek, o gece sık sık olduğu gibi, muhripten düştüğümü sanacaktım. Suya düşünce 9 günden beri sabırla beni beklemiş olan köpek balıklarını yem olacaktım. Parlayan yıldızım beni bir kez daha korudu. Bilincimi yitirmiştim ve yalnızca 9 günlük yalnızlığımı yeniden canlandırmayı düşünüyordum. Oysa bir iple kendimi sala bağlamış olsaydım da aynı ölçüde güvence içinde olacağımı farkına sonradan vardım. Şafakta rüzgar buz gibi oldu. Ateşim vardı. Yanık bedenim titriyordu. Tepeden tırnağa ürperiyordum. Sağ dizim yeniden acımaya başladı. Tuzlu su yarayı ilk günkü gibi cılk bırakıp iyileştirmeden kurutmuştu. O güne dek kabuğumu koparmamaya özen göstermiştim. Ama o gece salın içinde yüzük oyun yattığımda dizim tahtaya değiyordu ve yara anlatılmaz biçimde canımı yakıyordu. Ama şimdi bu yaranın hayatımı kurtaracağını düşündürecek birçok neden var. Karanlıkta kendimden geçmiştim. Yara zonklamaya başlayınca yeniden yaşadığımın bilincine vardım. Ateş gibi yanan yüzümde soğuk rüzgarı duydum. Birkaç saatten beri bir türlü karışık şey düşündüm. Ya arkadaşlarımla gevezelik ettim ya da Mare Adres'le bangır bangır müzik çalan bir yerde dondurma yedim. Belirsiz bir süre geçti ve kafam çatlayacak sandım. Şakaklarım zonkluyor, kemiklerim sancıyordu. Yaralı şiş dizim felç olmuştu ve sanki gövdemden daha büyükmüş gibi geliyordu bana. Güneş doğduğunda salda olduğumun farkındaydım. Ne zamandan beri saldaydım? Belleğimi zorlayarak salın kenarına 9 tane çizgi attığımı anımsadım. Ama son çizgi hangi günümdü? Ağa takılan kökü yediğim o öğleden sonra bana çok uzakta kalmış gibi geldi. Düş mü görmüştüm? Hayır. Çünkü daha ağzımda kökün şurubumsu tadı vardı ama ne yediğimi düşündüğümde kökü hiç anımsamıyordum. Açlığımı giderememişti. Tümünü yemiştim ama bitkinin bedenimdeki midem gene de doymamıştı. Bu bir damla yemeği yeli kaç gün olmuştu. Güneşin doğduğunu biliyordum ama salın içinde böylesine bitkin, kara parçasından daha açık seçik biçimde görülen ölümü kaç gecedir beklediğimi söyleyemezdim. Gökyüzü kırmızılaştı. Bu da kafamda yeni bir karışıklığa neden oldu. Gerçekten yeni bir gün mü başlıyordu yoksa gece mi olmak üzereydi? Kara. Dizimdeki dayanılmaz sancı yüzünden durumumu değiştirip sırt üstü dönmek istedim. Gücüm öylesine azalmıştı ki ayağa kalkmak bana olanaksız görünüyordu. Yaralı bacağımı kıpırdattım, salın dibine dayanarak doğruldum ve kendimi sırt üstü yere bıraktım. Gözlerim gökyüzünde, başım salın kenarına dayalı durdum. Gerçekten güneş doğuyordu. Saatime baktım ama karayı görme konusundaki tüm umutlarımı yitirmiştim. Koyu kırmızıdan uçuk maviye dönüşen gökyüzüne bakmayı sürdürdüm. Hala rüzgar esiyordu. Ateşim olduğunu fark ediyordum ve dizimin ağrısı da gitgide artıyordu. Hala ölememiş olmam dayanılmaz geliyordu bana. Tükenmiştim ama yaşıyordum. Bu gerçek bende tam bir boş verme duygusu uyandırdı. Dün gecenin ölüm gecem olacağını sanmıştım. Oysa yaşamayı, bu salda acı çekmeyi sürdürüyordum. Dayanılmaz bir güneş ve akşam 5'ten sonra çevreme dolacak bir sürü köpek balığı düşüncesiyle ötekilere eklenecek yeni bir günün, bomboş bir günün doğuşuna tanık oluyordum. Gökyüzünün mavisi yoğunlaşınca ufku inceledim. Su çepeçevre yeşil ve sakindi. Ama salın karşısında sabahın alacakaranlığında uzun ve kesintisiz bir şekil fark ettim. Pırıl pırıl gökyüzünde Hindistan cevizi ağaçlarının silüetleri seçiliyordu. Bir gün önce kendim mobilde açık havada göbek dansı seyrederken görmüştüm. Sonra dev gibi sarı bir deniz kaplumbağası beni korkuya düşürmüştü. Gece boyunca da önce Bogota'daki evimde, sonra da okulumda ve muhripteki arkadaşlarımla görmüştüm kendimi. İşte şimdi gözlerimin önünde kara belirmişti. 4-5 gün önce böyle bir sanrı beni sevinçten deliye çevirirdi. Salı bir yana bırakıp kıyıya çabucak ulaşabilmek için kendimi suya atardım. Ama seraplara karşı aşılanmıştım. Hindistan cevizi ağaçları da gerçek olamayacak kadar açık seçikti. Üstelik uzaklıkları da durmadan değişiyordu. Kimi zaman salın çok yakındaymış gibi görünüyorlar, kimi zaman da 2-3 kilometre uzaklaşıyorlardı. Bu nedenle bir sevinç duymaktansa sanrıların etkisiyle çıldırmak yerine yeniden ölme isteği içine gömüldüm. Bakışlarımı gökyüzüne çevirdim. Çivit rengi gök kubbede bir tek bulut bile yoktu. 5'e çeyrek kala güneş bütün görkemiyle ufku aydınlattı. O zamana kadar hep geceden korkmuştum ama bu yeni günün güneşi bana daha da korkunç göründü. Yaralı derimi acımasızca ısıran, beni açlıktan ve susuzluktan çıldırtan büyük bir düşmandı. Güneşe ilendim. Yeni başlayan güne ilendim. Açlıktan ya da köpek balıklarınca parçalanarak ölmeyi kabul etmem daha kolayken, bu geçirdiğim 9 güne dayanmamı sağlayan yazgıma ilendim. Yeniden kötüleştim. Sırtımı dayamak için salın dibinde kırık küreği aradım. Hiç sert yastıkta uyuyamazdım ama içinde bulunduğum durumda başımı dayamak istediğim köpek balıklarının parçaladığı şu tahta parçasını bulamamak beni sinirlendiriyordu. Kürek dipte ızgaraların iplerine bağlı duruyordu. Çözdüm ve sancıyı omuzlarımın altından kaydırdım. Başımı da dik dik duracak şekilde salın kenarına yasladım. İşte o sırada yükselmekte olan kızgın güneşe karşı kıyının yeşil ve uzun profilini açık seçik gördüm. Saat 5 olmak üzereydi. En aydınlık sabahlardan biriydi ve hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bu gerçekten karaydı. Birdenbire geçmiş günlerin bütün bastırılmış sevinçleri, uçakların gemi ışıklarının, martıların ve suyun renginin yol açtığı sevinçte yeniden doğdu. Eğer aynı anda sahanda iki yumurta, bir parça et, sütlü kahve ile yemek yeseydim, muhripteki kahvaltımızı bunlar oluşturuyordu. Belki de gerçekten kara olduğunu sandığım şeyi gördükten sonra ilk kadar canlanmazdım. Bir sıçrayışta ayağa kalktım. Kıyı ve Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünür biçimde önümde uzanıyordu. Evleri görmüyordum. Ama sağ tarafta yaklaşık 10 kilometre ötede güneşin ilk ışınları tepelerin üstünden madeni bir pırıltı yansıtıyordu. Sevinçten deliye dönmüş bir biçimde kürek parçasına sarıldım ve salı doğruca kıyıya yöneltmeye başladım. Hesaplarıma göre sal kıyıdan 2 kilometre uzaklıktaydı. Ellerimde hiç derman kalmamıştı ve hareket etmek sırtımı acıtıyordu. Ama karayı görünce çaba harcamaktan vazgeçmek için mi direnmiştim? 9 gün, Doğan'la birlikte 10 gün boyunca. Kan ter içindeydim. Serin sabah rüzgarı terimi kurutuyor ve kemiklerimde dayanılmaz sızlara neden oluyordu. Ama var gücümle kürek çekiyordum. 6. ayrımın sonu, sayfa 90.